Ayrım 9.
Hazları kullanmak, Montaigne'in dediği gibi hiçbir hazın seni ötekilerden yoksun bırakmasına, senden bağlamı, gerçekten her hazın bir sırası olduğu yaşamın, hiçbir yalın şeyini tümüyle gizlemesine izin vermemek demektir. Yararlanmakla aşırıya kaçmak arasındaki ayrım şudur. Bir zevkten yararlandığında yaşamını zenginleştirirsin. Yalnızca o zevk tek başına değil, yaşamın kendisi de gittikçe daha çok hoşuna gider. Bir şeyde aşırıya kaçmak şu gelir. Yaşamın yoksullaşır. Yaşam seni bütünlüğü içinde ilgilendirmez. O tek haz ilgilendirir yalnızca. Ya da haz artık yaşamın bütünlüğü içinde hoşa giden bir parça değil, yaşamdan kaçmak, gizlenmek, onu kolayca yatsımak için bir sığınaktır. Ara ara zevkten ölüyorum deyimini kullanırız. Bu bir eğretileme ise karşı çıkacak bir şey yok. Çünkü zevkin olumlu etkilerinden biri, hazın çok yoğun olduğunda sırtımızda bir yük gibi taşıdığımız, çok kez bizi korumaktan çok bunaltan, günlük yaşamın, korkunun, sıradanlığın tüm donanımını parçalamasıdır. Bu kabukları kırdığımız zaman normal olarak olduğumuza oranla ölüyormuşuz gibi gelir bize. Bu alanda ince uzmanlar olan Fransızlar, orgazma le petit mort, küçük ölüm derler. Bizi daha çok, daha iyi yaşatan bir ölüm, bizi daha duyarlı, daha yumuşak, daha duygulu kılan bir ölüm. Ama hiç kuşkusuz bazı durumlarda duyduğumuz haz, terimin daha sözel, daha umarsız anlamında bizi öldürmekle tehdit eder. Sağlığımızı, bedenimizi öldürür ya da insanlığımızı, başkalarına yaşamımızı oluşturan her şeye gösterdiğimiz özeni öldürerek hayvanlaştırır. Yaşamla oynamaya değen bazı hazlar olduğunu yadsımak istemiyorum. Her şeye karşın koruma içgüdüsü çok iyi bir şeydir. Ama bir içgüdüden başka bir şey değildir. Biz insanlar yalnızca içgüdülerden oluşmuyoruz. Hekimin ya da meslekten birinin bakış açısından bazı hazlar bize zarar verir. İçlerinde bir tehlike gizlerler. Oysa daha az klinik bir görüngeden bakıldığında saygı ve ilgiye değer olmayı sürdürürler. Kuşkusuz başlıca büyüleri artlarında taşıdıkları zarar ya da tehlike gibi görünen bütün hazları yadsımama izin ver. Zevkten ölmek başka şeydir. Ölüm ya da ölüm tehlikesi içeren haz bambaşka bir şeydir. Bir haz seni öldürdüğünde ya da hep öldürme noktasında kaldığında, sana haz vermek için, yahut yaşamında insanca olanı, varlığını karmaşıklık bakımından zenginleştiren, senin kendini başkalarının yerine koymana izin veren şeyi, öldürme eğilimi gösterdiğinde haz kılığına girmiş bir ceza düşmanımızın, ölümün alçakça bir tuzağıdır. Ahlakın işlevi yaşamın yaşanmaya değdiğini, getirdiği tüm acılara karşın değdiğini güvenceye almaktır. Çünkü acılar sayesinde yaşamın, acıların her zaman ulandığı, yazgı böyledir, zevklerini tadabiliriz. Beni yaşamın acılarıyla ölümün hazları arasında bir seçim yapmaya zorlarsan hiç kuşkusuz birincisini yeğlerim. Çünkü benim hoşuma giden haz duymaktır, yok olmak değil. Yaşamdan kaçmama yol açan hazları istemem. Yaşamı benim için daha ödüllendirici kılanları isterim. Şimdi sıra milyonların sorduğu soruya geldi. Yaşamda sahip olabileceğimiz en büyük doyum nedir? Bir çabadan, bir okşayış, bir yumuşak sözcük, müzik, bilinç, bir makine ya da dağ gibi yığılmış paralar, saygınlık, ün, erk, aşk, etik ya da sana görünen şeyden gelen en incelmiş karşılık nedir? Seni uyarıyorum. Yanıt öylesine basit ki bu yüzden yanılma riskini içerir. Ne olursa olsun herhangi bir şeyden elde edebileceğimiz en fazla şey mutluluktur. Bizi mutlu kılan şey tümüyle haklı bir dayanağı vardır. Mutlak olarak değilse de en azından belli bir bakış açısından. Bizi umarsızca mutluluktan uzaklaştıran şey ise yanlış bir yoldur. Mutluluk nedir? Kendiliğinden içimizden doğan bir evettir. Olduğumuz, daha doğrusu olduğumuzu duyumsadığımız şeye bir evet. Mutlu olan büyük ödülü almıştır. Zaten hiçbir şeyin eksikliğini duymaz. Mutsuz olansa, nedenli, bilgili, güzel, akıllı, varlıklı, güçlü, sağlıklı olursa olsun, en önemli şeyden yoksun bir zavallıdır. Kulak ver bana. Haz, onu mutluluğun hizmetine koşabildiğimiz zaman olağanüstü, istenir bir şeydir. Onu bulandırdığı ya da tehlikeye attığında değil. Hazın olumsuz sınırı acı, hatta ölüm değil mutluluktur. Belirli bir haz uğruna bu mutluluğu yitirmeye başladığımız zaman bize uygun olmayan bir şeyin tadına vardığımız kesindir. Gerçek şu ki mutluluk, beni anlıyor musun bilmiyorum ama söyleyeceklerimi daha iyi dile getiremiyorum. Hazla acıyı, yaşamla ölümü kucaklayan bir yaşantıdır. Kesin olarak mutluluk, hazla acıyı, yaşamla ölümü kabul etmektir. Hazı mutluluğun hizmetine verme sanatına ya da hazdan hazsızlığa düşmeme erdemine çok eski zamanlardan beri ılımlılık dene gelmiştir. Özgür insanın temel bir özelliğidir bu. Ama bugün pek moda değildir. Bunun yerine kökten bir kaçınım ya da polis yasakları koyma eğilimi vardır. İnsanın aynı zamanda kötüye de kullanabileceği, yani aşırı kullanabileceği, bir şeyi iyi kullanmaya çalışacak yerde robot olarak doğmuş kimseler o şeyi bütün yatsımayı ya da daha doğrusu kendi istemlerine daha az sıkıntı yükleyebilmek için onu kendilerine dışarıdan yasaklatmayı yeğlerler. Bu tür insanlar hoşlarına giden her şeyi yatsırlar. Daha da kötüsü yatsıdıkları şeyin hoşlarına gittiğine inanırlar. Beni kumarhaneye göndermeyin, yoksa varımı yoğumu ortaya sürerim. Bir kezcik bile çektirmeyin bana, yoksa uyuşturucunun tutsağı olurum ve benzeri. Tıpkı eğilip doğrulmanın yorgunluğundan kurtulmak için karnına masaj yapan bir alet satın alan biri gibi. Açık bu. İnsan bir şeyden kaçınmak için kendini ne denli zorlarsa, o şeyi o denli çılgınca ister. Ona kendini kirli bir vicdanla ne denli bırakırsa bıraksın, tüm hazların en hüzün verici olanı egemen olur ona. Kendini suçlu duyumsama hazzı. Yanılmayasın, insan kendini suçlu duyumsamayı severse, bir hazzın bir biçimde yasaklanmışsa, daha gerçek olduğuna inanırsa, yüksek sesle bir ceza çağırır. Dünya temelde yalnızca özgür oldukları için birinin onları cezalandırmasını isteyen, bu dünyanın ya da öte dünyanın üstün bir gücünün onların kışkırtmalarla tek başlarına kalmalarını önleyeceğini uman, sözde başkaldıranlarla doludur. Oysa ılımlılık bize haz veren şeyle akıllıca bir dostluktur. Her kim sana hazların bir çeşit bencillik olduğunu, çünkü sen haz duyarken her zaman birinin acı çekmekte olduğunu söylerse, ona başkalarının acılarını dindirmeye olabildiğince yardım etmenin doğru olduğunu. Ama biz de acı çekmediğimiz için ya da biz haz duyarken başkaları da bunu istedikleri ama yapamadıkları için üzülmenin akıllıca olmadığı yanıtını ver. Hasta olan birinin acısını anlamak, ona umar bulmaya çalışmak için başkasının iyiliğiyle ilgilenmek yeter. Kendi hazımız için utanç duymak hiçbir şeye yaramaz. Yalnızca yaşamını altüst etmek isteyen, başkalarının yaşamını da altüst etmek isteyen kişi, sonunda birisine karşı haz duyduğuna inanabilir. Bölüşemediği ya da kendisine tanımadığı bütün hazları kirli, hayvanca bulan birini görürsen, asıl onu kirli, hayvanca bulmanı onaylıyorum. Sanırım sorun daha şimdiden yeterince açık. Yoksa değil mi? Şunları oku. Kulağın dinlemek istediği şey müziktir. Müzik dinlemenin yasaklanması, işitmenin yasaklanması demektir. Gözün görmek istediği güzelliktir. Güzel şeyleri görmenin yasaklanması, görmenin yasaklanması demektir. Burnun istediği güzel kokuları koklamaktır. Güzel kokuları koklamanın yasaklanması, koklama duygusunun engellenmesi demektir. Ağız doğru olan ve doğru olmayan şeylerden söz etmek ister. Doğru olan ve doğru olmayan şeylerden söz etmenin yasaklanması, anlaşılmanın engellenmesi demektir. Beden zengin yiyeceklerden, gösterişli giysilerden haz duymak ister. Bunlardan haz duyulmasının yasaklanması, bedenin duygulanımlarının engellenmesi demektir. Zihin özgür olmak ister. Bu özgürlüğün yasaklanması, doğallığın engellenmesi demektir. Yang Chu, İsa'dan sonra 3. yüzyıl. Kötülük erdemden daha çok düzeltir. Kötülük eden birini destekleyin, sizi ürkütmeyecektir artık. Erdemli birini destekleyin, çok geçmeden erdemden nefret edersiniz. Tony Duvert. Ilımlılık hazzı öngörür, kaçınma öngörmez. Bu yüzden ortada ılımlılardan çok kaçınanlar vardır. George C. Lichtenberg, Gözlemler ve Düşünceler. özgürlük adına layık biricik özgürlük, başkalarını kendi arayışlarında engellememek koşuluyla kendi iyiliğimizi kendimizce gözetmektir. İnsanların her biri fiziksel olsun, zihinsel ya da tinsel olsun, kendi kendisinin sağlığının biricik gerçek koruyucusudur. İnsanlık kişiyi başkalarının daha iyi gördükleri biçimde yaşamaya zorlamaktansa, onun yaşamı kendince yaşamasına izin vermekle daha kazançlı çıkar. John Stuart Mill, Özgürlük Üstüne Deneme. 9. Genel Seçimler. Nasıl olsa her yerde söylendiğini işiteceğine göre başka seçeneğimiz yok. Biraz bundan söz etmeliyiz. Politika utanç verici bir şey. Politikacılarda ahlak yok. Kim bilir buna benzer başka ne çok şeyin yinelendiğini duymuşsundur milyon kez. Sözünü ettiğimiz alanda birinci ilke genellikle insanlara, politikacılara, kadınlara, Yahudilere ya da hangi çeşit olursa olsun salt tür olarak insanlara gök gürültüleri koparmanın, şimşekler yağdırmanın kutsal görevleri olduğuna inanan hiç kimseye güvenmemektir. Ahlak, bunu daha önce de söylemiştik ama yinelemenin zararı yok. Ne atılacak bir silahtır ne de komşunu top ateşine tutmaktır. Onun kendine verdiği değeri zedelemek için kullanılan mermidir. Sanki insanlar tıpkı bir örnek kurabiyelermiş gibi genellikle türdeşlerini top ateşine tutmakta değildir. Ahlak yalnızca insanların kendilerini iyileştirmeye çalışmalarına yarar. Komşuna güzel sözcüklerle dolu bir söylev vermeye değil, ahlakın kesin olarak bildiği şey, komşunun senin, benim, tüm ötekilerin zanaatkarca yapıldığımızdır. Birer birer sevimli farklılıklarla. Bu yüzden her kim kulağımıza bütün, politikacılar, zenciler, kapitalistler, Avustralyalılar, itfaiyeciler aklına ne gelirse, ahlaksızdır. Ahlakın bir nebzesi bile yoktur onlarda diye fısıldarsa nazikçe sen kendini düşün aptal ya da buna benzer bir yanıt verilebilir. Peki ama politikacıların neden böylesine kötü bir ünü var? Önünde sonunda bir demokraside biz hepimiz doğrudan doğruya ya da başkalarınca temsil edilen politikacılarız. En olası şey politikacıların onlara oy verenlere çok benzemeleridir. Belki de fazlasıyla benzemeleridir. Eğer bizlerden çok farklı, çok daha kötü ya da olağanüstü iyi olsalardı, kesinlikle onlara yönetimde bizi temsil etmeleri için oy vermezdik. Yalnızca genel seçimlerle iktidara gelmeyen yöneticiler, diktatörler, dini önderler ya da krallar, kendi saygınlıklarını sıradan insanlardan değişik sayılmalarına dayandırırlar. Ötekilerden değişik oldukları verili olduğuna göre, güçleriyle, kutsal esinleriyle, ait oldukları aileyle ya da her neyle olursa olsun. Kendilerinin oy sandığına bağlı olmaksızın, sizin yurttaşlarının her birinin fikrine kulak vermeksizin, buyruk verme hakkına sahip olduklarına inanırlar. Bunu yaparlar, evet. Gerçek, halkın onlardan yana olduğunu, sokaktaki adamın onları coşkuyla desteklediğini, öyle ki onları tutanların çok mu yoksa çoktan daha fazla mı olduklarını anlamak için onları saymaya gerek bile olmadığına ciddi ciddi inanırlar. Oysa seçim yoluyla kamu görevlerine ulaşmak isteyenler kendilerini halka sıradan çok insancıl yönetmek için kamuoyuna gereksinim duydukları, çoğunlukla aynı sorunları, aynı küçük kusurları olan insanlar gibi göstermek için her şeyi yaparlar. Doğal olarak toplumun yönetimini iyileştirmek için fikirler öne sürerler. Kendilerini bunları uygulamaya yetenekli görürler. Ama bunlar herhangi bir kimsenin anlayıp tartışabileceği fikirlerdir. Bu yüzden de söyledikleri kadar yetenekli, göründükleri kadar dürüst değilseler, yerlerine başkalarının konma olasılığını da kabul etmek zorundadırlar. Bu politikacılar arasında temiz olanlar, pişkinler, fırsatçılar vardır. Tıpkı itfaiyeciler, profesörler, terziler, futbolcular ve başka her çeşit çevreden insanlarda olduğu gibi. Peki ama kötü ünleri nereden geliyor bu politikacıların? En başta bunlar toplumda özellikle göz önünde ve ayrıcalıklı mevkiler işgal ederler. Onların kusurları başkalarınınkinden daha çok kamuya açıktır. Bundan başka yurttaşların çoğunluğu bakımından küçük ya da büyük suistimallere girişmek için daha çok fırsatları vardır. Tanınmış, imrenilen, korkulan kişiler olmaları, kendilerine eşitçe davranılmasına yardımcı olmaz. Eşitçi yani demokratik toplumlar ortalamanın üstünde ya da altında olanlara karşı pek anlayışlı değildirler. Yüzeyde kalanlar taşa tutma isteği uyandırır, dibe gidenler ise acımasızca ayak altında ezilirler. Öte yandan politikacılar genellikle tutabileceklerinden ya da tutmak istediklerinden daha çok söz verme eğilimindedirler. Müşterileri gerektirir bunu. Her kim seçmenlerin karşısında geleceğin olanaklarını abartmaz, düşlerden çok güçlükleri vurgularsa çok geçmeden yalnız kalır. Politikacıların doğaüstü güçleri olduğuna inanma oyunu oynuyorsak, bizi kaçınılmaz biçimde düş kırıklığına uğrattıkları zaman onları bağışlamalıyız. Daha başından onlara daha az güvenmiş olsaydık, neden sonra güvenmemeyi öğrenmek zorunda kalmazdık. Önünde sonunda politikacıların normal aptal, hatta senin benim gibi birazcık hödük olmaları her zaman daha iyidir. Öyle ki onları eleştirme, denetleme, sık sık değiştirme olanağı olsun. İşin kötüsü onların kusursuz başkanlar olmalarıdır. Her zaman gerçeği bildiklerini sandıklarından, varsaydıklarından, süngünün ucunda evlerine döndürülebilirler ancak. Politikacı beyleri rahat bırakalım. Bizim yardımımız olmadan da yeterince iş karıştırıyorlar zaten. Şimdi seni, beni ilgilendiren ahlakla politikanın ortak bir yanları olup olmadığını, hangi biçimde birbirleriyle ilişkili olduklarını bilmek. Amaçları açısından her ikisi de akrabalıkları varmış gibi görünüyorlar. Her iki durumda da söz konusu olan iyi yaşamak değil midir? Ahlak bize en uygun gelen şeyi seçmek ve olabildiğince iyi yaşamaktır. Politikanın amacı toplumsal birlikte yaşamayı, herkesin kendisine uygun olanı seçebileceği bir biçimde düzenlemektir. Hiç kimse soyutlanmış olarak yaşamadığına göre, benzerlerimize insanca davranmanın iyi yaşamanın temeli olduğunu söylemiştim. Her kim iyi yaşama ahlakını uğraş edinmişse, politikaya tamamen ilgisiz kalamaz. Bir evde musluklar, fareler, ısınma, duvarlardan düşen ve biz gece uyurken bütün binanın çökmesine yol açabilecek sıva parçaları hakkında hiçbir şey bilmek istemeksizin bir evde rahat yaşıyormuş gibi yapmak olurdu bu. Gene de ahlak ile politika arasında önemli ayrılıklar yok değildir. Ahlak her şeyden önce tekilin, sen, ben ya da herhangi bir başka kişi. Kendi özgürlüğüyle ne yaptığıyla ilgilenir. Politika ise birçoklarının kendi özgürlüklerini toplumsallık bakımından en yararlı bir biçimde eşgüdümlü kılma eğilimindedir. Ahlakta önemli olan açık seçik istemektir. Çünkü herkesin istediği için yaptığından başka bir şey değildir burada söz konusu olan. İnsan istese de istemese de olan ya da insanın yapmaya zorlandığı şey değil. Oysa politika için önemli olan eylemlerin sonuçlarıdır. Neden ne olursa olsun, politika belli sonuçları elde etmek, başkalarından kaçınmak için elinin altındaki araçlarla, zor da dahil, baskı yapmaya çalışacaktır. Beylik bir örnek alalım. Trafik ışıklarına uymak. Ahlaksal açıdan kırmızıya uymak olumludur. Çünkü bundan genel yararı anlıyorum. Çünkü kendimi kurala aykırı davranırsam bundan zarar görebilecek kimsenin yerine koyuyorum ve benzeri. Ama soruna politik görüş açısından bakarsak önemli olan hiç kimsenin kırmızıda geçmemesidir. Bunu salt para cezası ya da hapsedilme korkusuyla yapsa da. Politikacı için kırmızıya uyan herkes iyidir. Bunu korkudan, alışkanlık olarak, batıl inançlardan ya da ussal olarak buna inandığı için yapsa da. Ahlak için tam tersine, yalnızca bu sonuncular gerçekten değer verilmeyi hak ederler. Çünkü bunlar özgürlüğün değerini daha iyi anlarlar. Birkaç sözcükle kendi kendime sorduğum ahlaksal soru ile başkalarından bağımsız olarak nasıl var olabilirim? Çoğunluğun en salık verilebilir, en uyumlu bir biçimde işlemesine uğraş edilen politika arasında fark vardır. Önemli bir ayrıntı, ahlak politikayı bekleyemez. Dünyanın politik bakımdan yaşanamaz olduğunu, durmadan kötüye gittiğini, hiç kimsenin bugünkü gibi böylesine haksız, şiddetli, saptırılmış koşullarda ahlaksal açıdan iyi yaşamayı ummayacağını söyleyenlere kulak verme. İnsanlar aynı şeyleri bütün dönemlerde söylemişlerdir. Üstelik haklı olarak. Çünkü insan toplumları dene geldiği gibi hiçbir zaman öte dünyasal olmamıştır. Her zaman bu dünyaya ait olmuşlardır. Bu yüzden de kusurlar, kötüye kullanımlar, suçlarla dolu olmuşlardır. Ama bütün çağlarda iyi yaşamayı başarabilen ya da en azından iyi yaşamaya uğraşan insanlar olmuştur. Güçleri yettiğinde içinde devinme sırası kendilerine gelen toplumları daha iyiye götürmek için işbirliği yapmışlardır. Bu olanaksızsa en azından toplumu daha kötüye götürmemek için işbirliği yapmışlardır. Bu da birçok durumlarda az şey değildir. İnsan ilişkilerinin politik açıdan daha insancıl olması ya da daha az şiddet içermesi, daha hakça olması için savaşmışlardır. Kuşkusuz bugün de savaşmaktadırlar. Ama hiçbir zaman mükemmelliğe ve gerçek insanlığa ulaşmak için çevrelerindeki her şeyin kusursuz ve insanca olmasını beklememişlerdir. İyi yaşayan ilk insanlar olmak isterler. Başkalarının ardına takılmış insanlar değil. Onları artlarından sürükleyen ilk insanlar. Belki de koşullar onların göreli olarak iyi bir yaşam sürmelerine izin vermez. İstediklerinden daha kötü bir yaşam sürebilirler. O zaman ne olur peki? Dünyada ne kadar kötülük varsa onu hoşnut etmek, içlerinde ne kadar iyilik varsa onu hoşnutsuz kılmak için tümüyle kötücül olsalar daha mı akıllı olurlardı? Sana sundukları besinler arasında çoğunun bozuk ya da çürük olduğundan eminsen, piyasada zehirli besinlerin ortadan kalkmayacağını bilsen de, sağlıklı şeyler yemeye mi çalışırsın, yoksa başkalarının yaptıkları gibi yapmak için kendini zehirler misin? Hiçbir siyasal sistem iyilikten hiç nasibini almamış olacak kadar kötü değildir. Koşullar elverişsiz de olsa, sonunda herkes kendi davranışlarından sorumludur. Geri kalanı mazerettir.